Anne, Ziya Mısırlı, sayfa 39.
Ayrım 3.
Analık. Ağustos ayının son günlerinden bir sabahtı. Penceremin önünde oturarak bahçeyi gözlüyordum. Güneş, ilk tutkunun getirdiği ateş ve coşkudan kalan bir sıcaklıkta yüzümü okşuyor, beni selamlıyordu. Yapraklarının uçları sararmaya başlayan ağaçlar yarı üzgün, yarı neşeli birbirlerine bakışıyorlardı. Sanki malları zorla ellerinden alınmış insanların üzüntüsü okunuyordu yüzlerinde. Dillerde, gönüllerde, bazen göğüs üzerlerinde dolaşmaya alışık olan çiçekler kendilerini üzüntüye kaptırmış gibiydiler. Bizim bahçede yoktu ama komşunun bahçesinde ayva ve armut ağaçlarının gururlu duruşlarını görür gibi oluyordum. Böylece bazı ağaçlarda yaptıkları yıllık görevin sevinci okunuyordu. Ağaçlarla olan söyleşim bilmem ne denli sürdü. Konutun kenarından havlayarak geçen bir köpeğin sesiyle kendime geldim. Koca gözlü, uzun kuyruklu, oldukça iri yapılı bir hayvandı bu. Kızıl, kahverengi derisinin her tarafı oynuyor, çeşitli adımlarla ilerliyordu. Bahçenin sağında sabah güneşinde üç yavrusuyla oynaşan bir de kedi bulunuyordu. Yabancı bir köpeğin yakınından geçişi onu tasalandırmıştı. Tırnaklarını açıp gözlerini irileştirerek mırlamaya başladı. Köpek başını bile çevirmeden, ''Seninle alışverişim yok'' der gibi aldırmadan gelip geçti. Yavrularının yanına yeniden uzanan ana kedi erince ulaşmıştı gayrı. Sevecenlik dolu bakışlarla onları yeniden yalamaya başladı. Geçen gün bu kedinin yavrularını enselerinden yakalayarak başka bir yere taşıdığına tanık olmuştum. Nedenini komşuya sorduğumda yaramaz Oktay yavrularını tedirgin etmiş dedi. İçimden analık diye geçirdim. Az sonra pencerenin altına birçok civcivle iri bir tavuk geldi. Yavrular kıyıda köşede ne bulurlarsa yiyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Oldukça büyümüşlerdi ama anneleri neden bu kadar onlara karşı ilgisizdi? Gözlerimi onlardan ayıramıyordum. Ne cici şeylerdi tanrım. Buna karşın anneleri dikkatimi çekti. Daha düne kadar bir lokmayı bir tane onlara yedirmeye çalışır, gıt gıt diyerek ağzına aldığı buğday tanesini yere bırakır, böylece onların yemesini isterdi. Şimdi ise yanına giden yavrularının başına bir gaga vurarak onları sanki kovuyor, kendi kendine gıy gıy diyerek türkü çağırıyordu. Sanki onlara artık yeter, başınızın çaresine bakın demek istiyordu. Aşağıdaki pencereden annemin seni hayırsız seni, artık yumurtaya geldin değil mi diye söylendiğini işittim. Gözlerim yeniden kedi yavrularına kaydı. Yarın onların da bir ciğer parçası için birbirlerini tırmalayacaklarını düşündüm. İçimi sarmaya başlayan bu acı bir düşünceyle değerini kaybetti. İnsanlar içinde böyleleri yok muydu sanki? Yavrularını köşe başlarına bırakan, çocuk sevgi ve sevecenlik nedir bilmeyen analar az mıydı? Bıktım, bıktım bu çocuklarından. Ayağımın bağı oluyor diyen dul kadınlar, yuvalarını başka bir yerde arayan evli kadınlar az mıydı? Soylu duygulardan ve sevgiden uzak olan zavallı annelerin hayvanlar kadar bile görevlerini yapamadıklarını acı acı düşündüm durdum. Zaman epey geçmiş olacak ki aşağıdan annemin yumuşak bir sesle ''Haydi oğlum yemek hazır'' dediğini duydum. Son olarak penceremden baktığımda kedilerin gitmiş, tavuğun da görevini yapmış insanların kaygısızlığı içinde yalnız başına kümese doğru ilerlediğini gördüm. Vatan ve Ana. 4 gün 4 gece sürmüştü yol. Uzun bir tren yolculuğuydu bu. Lokomotifin bacasından çıkan kara dumanlar kompartımanın camını epey islendirmiş, yağan yağmur tanecikleri yol yol izler bırakmıştı. Yerinde bir türlü oturamıyordu Osman. Bu son duraktı onun için. Yüreklere acı ve sevinç veren uzun ıslığıyla yavaş yavaş ağırlaşıyordu tren. Osman yine ayağa kalkarak camdan baktı, dudaklarında bir gülüş belirmişti. Uzakta bir resim gibi duran kasabasını görmüştü. ''Hele şükür geldim'' dedi. Bu sözü duyan yolcular, ''Gözün aydın, geçmiş olsun'' dediler. İvedilikle kaputunu giyerek bavulunu eline aldı. Yol arkadaşlarıyla ayrı ayrı tokalaştı. Sonra hep birden hoşça kalın diyerek vagonun kapısına doğru yürüdü. Tek sıra olmuşlardı yolcular. Ellerinde bavullar, sepetler vardı hepsinin. Bir iki kadının kucağında küçük bebekler vardı. Tombul bir bebeğe gözleri takıldı kaldı. Vagonun merdiveninden inerken bir yaşlı kadına yardım etmişti. ''Sağ ol yavrum'' demişti kadın. Ama Osman'ın içi sızlamıştı. Yüreğinde bir burkulma duymuştu. Ağlayacak gibi olmuştu neredeyse. Bağırmalar, çağırmalar arasında dolmuşa bindi. 5 dakika sonra kasabada indi. Tanıdık bir kişiye rastlamadı. Karşılaşmak da istemiyordu. Bavulundaki hediyeleri ek olarak ekmek, şeker, üzüm, leblebi gibi şeyler aldı bakkaldan. Akşama doğru bir dolmuş olabilirdi köye doğru. Ne gereği var diye düşündü. Aslında kimseye görünmeden yalnız gitmek istiyordu köye. 4 kilometrelik bir yol. Yarım saatten fazla sürmezdi onun için. Kasabadan kaçarcasına ivedi adımlarla köyün yolunu tuttu. Kimsenin haberi yoktu onun geleceğinden. Askerliğinin bitip tezkereyi almasına daha bir ay vardı. Gelen mektupları komutanlarına gösterdiğinde kendisine hemen izin vermişler, biz tezkereni köye göndeririz demişlerdi. Bir kez sevindirmişti kendisini Osman komutanlarına. Doğu illerimizde jandarma yeri olarak askerlik görevini yapmıştı. Eşkıyalar, haydutlar, kaçakçılar, hırsızlar peşinde bir hayli yararlılık göstermişti. Canını esirgememişti bu görevden. Bu gücü kanından, soyundan almıştı Osman. Yıllar yılı kulağına fısıldamıştı anacığı. Kulaklarında çınlıyordu şimdi anacığının sözleri. İki gözüm yavrum, mert ol, şehit babanın ruhu sevinsin. O senin için koçumu yiğit yapacağım, aslan yapacağım, o köyün efendisi olacak demişti, diyordu. Askere alınıncaya kadar durmadan babasından söz etmişti anacığı ona. Onunla avunmuştu. Geçen yaz izinli geldiğinde kollarını boynuna dolamış, yavrum seni bir daha göremeyeceğim sanmıştım demişti. Söğütlerin altına oturmuşlar, dakikalarca dertleşmişlerdi. O yazmasının ucuyla gözyaşlarını silerek anlatmış, anlatmıştı. Tosunum benim, baban da senin gibi yağız bir delikanlıydı. Severek evlenmiştim onunla. Ne yazık ki evliliğimiz 4 yıl sürebildi. Ayrılırken Tosunum'a iyi bak, önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum demişti. Gidiş o gidiş Osman'ım, 1 yıldan fazla var ki mektupları geldi. Sandığımın dibinde duruyor mektuplar. Sonra onları Kore midir nedir uzak bir memlekete gönderdiler. O uzak ülkelerden 2 mektubu daha geldi. Üzülme Hatice'm, 6 ay sonra oradayım. Osman'ıma iyi bak. Burada dünya barışı için çırpınıyoruz diyordu. Bir gün kasabadan çok acı bir haber geldi. Muhtarın getirdiği resmi bildirde köyünüzden Ahmetoğlu Mustafa, Kunuri Savaşı'nda aslanlar gibi dövüştü, vatan için şehit oldu deniliyordu. İşte böyle yiğidim. Vatan için ben de bir oğul yetiştirdiğim için Tanrı'ya şükürler olsun. Yalnız kendine iyi bak, ben günden güne çöküyorum. Yakınlardan gelen köpek havlamaları onu imgelerinden uyandırdı. Geçmiş yılların yankıları arasında bir hayli yol almıştı. Neredeyse köye geliyordu. Cebinden mendilini çıkararak yüzünde birikmiş terleri kuruladı. Bir asker sigarası yakarak derin derin çekti dumanların ciğerlerini. Bavulunu sol eline alarak tepeye tırmanmaya başladı. Çocukluğunu, anılarını, her şeyini içinde saklayan köy görünüyordu. Fakat o köy yolunu bırakarak sağa saptı ve koruluğa doğru daldı. Koca koca çınar ve meşe ağaçlarının gölgelendirdiği bu yer insanların bitip tükenmek bilmeyen yorgunluklarını gideren mezarlıktı. Bavulunu bir ağacın kenarına koyan Osman iç cebinden çıkardığı bir mektuba dikkatle baktı. Evet, şu büyük çınarın sağında ve 20 adım ilerisindeki dedi. Ağır ağır ilerledi, direnişi tükenmiş, benzi solmuş, gözleri dolu dolu olmuştu Osman'ın. Daha tazeliğini yitirmeyen sarı toprakların oluşturduğu tümsenin önünde diz çöktü. İnleyen bir sesle, işte ben geldim anacığım. Biricik oğlun Osman, doyamadığın, özlemiyle için için tutuştuğun Mustafa'nın yiğidi Osman'ın geldi. Kalk, uyan. Eğilip yüzünü anacığının toprağına süren Osman hıçkıra hıçkıra ağladı, ağladı. Anacığının imgesi belirmişti gözlerinin önünde. Kara kaşlı, kara gözlü, gülen bir yüz duruyordu karşısında. Uzun siyah saçlarının arasında tel tel beyazlar görünüyordu. Çalışmaktan, yorgunluktan ve üzüntüden erken ağarmaya başlamıştı onlar. Bir elini uzatarak mezarın baş ucunda bulunan yuvarlak tahtayı okşamaya başladı. Sonra içinden gelen içli bir sesle, ''Ah anacığım ah!'' dedi. Bu sesleniş yüreğinin ta derinliklerinden geliyordu. Onu büyütmek için dul haliyle az mı uğraşmıştı? Anasının sırtına sararak tarlaya getirdiği günleri şimdi şöyle böyle anımsıyordu. Anacığı çift sürerken veya ekim biçerken o, ağaçların gölgesinde oynar, ineklerine, koyunlarına bakardı. Yorulduğunda kolunu yastık eder, çimenlere uzanıp uyurdu. 5-6 yaşlarındayken tarladaki bir su kuyusuna düşmüş, anacığı ''Osman'ım, Osman'ım'' diye nasıl bağırmıştı. Böylece yıllar birbirini kovalamış, Osman delikanlı olmaya başlamıştı. 12 yaşındayken saban tutmuştu eli. Anacığı gözyaşları içerisinde seyretmişti bu görüntüyü. O yaz ekinleri biçerlerken kocaman bir yılan öldürmüş, anacığı onu ''Benim aslan yürekli oğlum, dost düşman ağlısı, çit yavrum'' diye sevinmişti. Ertesi yıl ilkokulu bitirmiş, yalnız olduklarından kasabaya büyük okullara gidememişti. Ama konutun, tarlanın bağın işlerini Osman üzerine almıştı gayrı. Çarşıya, pazara o gitmeye başlamıştı. Tümüyle konutun erkeği olmuştu Osman. Anası onun bu uğraşılarını göğsü kabararak, gözü yaşararak seyreder, kocasının acısını onunla gidermeye çalışırdı. 1-2 yıl daha geçmişti. Yağız bir delikanlı olan Osman kızların dilinde dolaşmaya başlamıştı gayrı. Onu baş göz etme zamanının geldiğini çoktan sezmişti anası. Yakın köylerden, mahallesinden birçok tanıdığı kızları düşünüyor fakat gözüne kestiremiyordu. Çalışkan, yuvasına bağlı, sevecenlik dolu bir yürek taşımalıydı onun alacağı gelin. Askere gitmeden onu evermek geliyordu içinden. Ne olur ne olmazdı. Sevgili oğlunun özlemini gelini, torunuyla gidermiş olurdu.
Ayrım sonu.